gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Türkiye'den, Ankara'dan tüm dünyaya sevgiler, saygılar. Saatlerimiz Türkiye'de 15.04'ü gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Türkiye saatiyle 15.55'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımızı Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında Ayhan Taşçı var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Bu yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Bu süre içerisinde sizler de bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-34-19 ve 090-312-463-34-21. Program boyunca bu telefon numaralarından ulaşabilirsiniz ama e-posta adresimizden, Facebook ve Twitter adreslerimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Hayatın Sesleri'nin e-posta adresi hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter adresimiz ise ortak Hayatın Sesleri. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'de ortak yayındayız ve ilk müziğimizle, ilk şarkımızla sizleri baş başa bırakıyoruz.
Ben iyiyim gerçekten. Ben çok iyiyim her şeye rağmen. Çünkü o da derinden öptü kalbimi, iyileştim ben. Derinden gelen aldı götürdü beni benden.
Biz bir...
Evet sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Losante Hastanesi'nden Profesör Doktor Ömer Uluoğlu. Hocamız aynı zamanda mutfak dostu ve mutfak aşığı. Evet. Balık yemeklerini konuşacağız. Biz konuşmaya başladık bile hocamızla. Balık yemekleri konusu aslında Hayatın Sesleri'nde ikinci haftada konuşulmaya devam ediyor. Siz biraz uzun işlemek istediğinizi söylediniz balık yemekleri konusunu. Dedik ki geçen hafta Türkiye balık ve deniz ürünleri konusunda çok şanslı bir ülke. Bir kere evet. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Çok sayıda da ürün var. Ama o kadar da bu zenginliğin bolluğun arasında faydalanılamıyor. Yani bu balık yemeklerinden ve deniz ürünlerinden. Niye az tüketiyoruz biz balığı ve deniz ürünlerini? Önce evet. Onu soralım.
Bir, geldiğimiz coğrafyada balık yemekleri ön planda değil. Yani Orta Asya coğrafyası, Asyatik bir toplumuz biz. Ama geldiğimiz ülkede de insanlarımız yerleşim yerlerini çok değiştirmemişler, çok gezmemişler. Esasında sahilde yerleşen insanlar balık yemeklerini son derece iyi bilirler ve kullanırlar. Yerel kalmış. Yani bunu çok kolaylıkla görebilirsiniz. Mesela Marmarislilerin Muğlalılar için söylediği bir söz vardır. Muğlalılar balığı pişirmeden önce sabunla yıkar derler. Yani bu kadar bilmezler, balık yemeği bilmez mi? Gibi.
Yani Marmaris'ten biraz uzaklaşınca evet, bilinmiyor.
Bilinmiyor. Halbuki geçen programda da belirttiğimiz gibi Türkiye hem kuzey türü soğuk iklim denizine, Karadeniz'e hem de sıcak iklim Akdeniz denizine sahip. Akdeniz iki ucundan okyanuslara açılan bir deniz ve giderek okyanus balıklarının da tutulduğu bir deniz. Mesela Süveyş Kanalı açıldığı zaman oradan giren balıklar giderek Akdeniz'de yayılıyor şu anda. Dolayısıyla biz Hint Okyanusu balıklarının da menümüze giriyor. Evet. Mesela sokkan ya da sokar diye bir balık vardır. Yavaş yavaş batıya doğru ilerliyor. Süveyş'ten girdiğini bu balığın biliyoruz. Esasında Hint Okyanusu'nda olan bir balık bu.
Şu an ilerliyor bizim denizlerimize
evet,
doğru.
Yavaş yavaş yerleşerek geliyor. Dolayısıyla bu bir. İkincisi Türkiye tatlı su balıkçılığı konusunda da çok büyük gelişme
kaydetti.
Ve tabii bu beslenme açısından özellikle halkın protein ihtiyacı açısından son derece önemli. Bilelim ki Japonya gibi toprakları çok kısıtlı ve nüfusu bizden neredeyse iki katı olan bir ülke. Halkının protein ihtiyacının büyük kısmını dünya denizlerinden topladığı balıklarla, tuttuğu balıklarla karşılıyor. Balık çok güzel bir gıda. Sindirim kanalında emilimi çok kolay. Proteinin kalitesi çok yüksek. Pişirme maliyeti düşük. Kolayca pişen bir balık. Bir dana etini 2 saatte pişirirsiniz ama bir balık 15-20 dakikada kolaylıkla pişirilebilir. Hazırlanması kolay ama biz bunları nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bunun nedenlerinden bir tanesi Türkiye'de balığın insanların gözünde içki kültürünün bir parçasıymış gibi algılanması. Böyle olduğu zaman bu bir kere yayılmasını geniş bir kitle tarafından tüketilmesini azaltıyor. İkincisi, bu işin profesyonelleri bu işin elinden çıkmasını istemiyor. Çünkü çok karlı bir sektör bu sektör. Ve ben televizyonlarda, radyolarda sürekli yemek programlarını izliyorum. Siz de izliyorsunuzdur mutlaka. Balık yemeği tarifini yapan kaç kişi gördünüz, kaç program gördünüz?
Çok
ben
nadir.
Daha hiç görmedim.
Çok nadir, evet.
Hiç görmedim. Evet. Halbuki Türkiye'de inanılmaz bir balık zenginliği var.
Çok pişirme çeşidi de bilinmiyor o zaman. Tarifi yapılmadığına göre biz bir kızartmayı biliyoruz. Belki
ve tavasını.
Biraz da, evet bu kadar.
Izgarasını ve tavasını yapıyoruz.
Ama bu balıkları pişirme yöntemleri de öyle.
Kesinlikle. Bilin. Mesela tava balık yapacağınız zaman bu balığın tavada ağırlaşmaması için çok yağlı balıklar tavada iyi olmaz. Buna karşılık yağı az olan balıklarda ızgara olmaz. Mesela bir kefali ızgara yapamazsınız. Kefal yağı az bir balıktır, jelatinli bir balıktır.
Kefal.
Dolayısıyla çok da Türkiye'de bulunan bir balıktır. Avcılığı yapılan, piyasaya gelen pazarda her zaman bulunan bir balıktır. Kefalin haşlaması ve çorbası muhteşem olur.
Haşlama ve çorba.
Haşlama ve çorbası. Hı hı. Bunları bilmiyoruz. Birçok yağlı balık, çok yağlı olduğu için tava yapılamayan balık esasında fırında buğulama olarak
çok güzel olur.
Çok güzel ya da sebzeyle birlikte pişirildiğinde.
Hangileri bunlar?
Mesela somonu pişireceğiniz zaman pazıyla ya da ıspanakla birlikte pişirebilirsiniz. Yılan balığını pırasanın beyazıyla pişirdiğiniz zaman yemesi muhteşem olur.
Yılan balığı.
Yılan balığını.
Evet.
Türkiye'de yılan balığı, Türkiye'nin doğasında yumurtlama yerleri burada, o çoğalma yerleri burada olduğu için çok tutulan ve olduğu gibi ihraç edilen bir balık. Türkler yılan balığını yemeyi bilmezler.
Biz
çok
yemiyoruz
yağlıdır.
Ama dünya yiyor, öyle mi?
Dünya yiyor. Gidin Muğla'daki Dalyan'a, özel kamyonlarla canlı olarak nasıl kitlesel olarak ihraç edildiğini, bunlar dosdoğru İtalyan pazarlarına gider.
Evet, gerçekten tüketilir. Bir tarih.
Yani bizim kendi zenginliğimizdir ama bizim halkımız o zenginliğin farkında değildir.
Peki hocam, o zaman çok yağlı olanları fırında ve sebzeyle pişirmek, çok güzel oluyor.
Çok güzel
oluyor. Yılan balığı, somon buna gibi örnek verilebiliyor.
Bir çok basit bir örnek vereyim. Mesela İstanbul civarında Boğaz'da çok tutulan bir balık istavrittir. İstavriti sultani dediğimiz bezelyeyle, yaprak bezelyeyle, yani araka değil, taneli bezelye değil. Otantik bizim yassı olan bezelyeyle, o bezelyeyi pişirirken içine azıcık istavrit koyun. O yemeğin tadına doyamazsınız.
Ocakta mı pişiriliyor?
Evet, tencerede pişer.
Aa,
yani bezelye pişirir gibi. Pişirin, içine 150-200 gram istavrit koyun. İnanamayacaksınız. Son derece lezzetli, güzel bir balık olur. Değişiklik olur ve balık yeme kültürümüzü de arttırır.
Peki.
Bir de balığı mezeyle ilişkilendiriyoruz. Bazı ürünleri de denizden çıkan, henüz tüketmeyi tam olarak bilmiyoruz. Bunların başında midye var. Mesela şöyle yanlış anlayışlar var. Midye dipte olur. Çok cıva biriktirir. Ağır metal biriktirir. Tehlikelidir. Midye ağır metal biriktirmese bile ayıklandıktan 6 saat içinde lezzetlidir. 6 ila 24 saat içinde lezzetini kaybeder. 24 saatten sonra dünyanın en temiz denizinden çıkmış olsa risklidir yemek.
Anladım. Yani alıp taze taze yemek
taze
lazım.
Taze taze. Hatta aldığınız zaman midyeyi, kapağı açıldıysa o hayvan ölmüş demektir. Hı hı. O hiç pişirilmez. Bu dünya mutfaklarında çok klasik bir bilgidir.
Peki. Peki
bu bir. İkincisi, mesela Karadeniz doğal midye diyoruz, tercih ediyoruz. Ama Karadeniz Türk denizleri içinde ağır metal akışından en riskli olan deniz. Akdeniz'de şimdi midye çiftliklerinde, Bodrum'da vesaire yetiştirilen midye çok daha emniyetli.
Evet. Yani çiftliklerde hani çiftlik balıkları çok önerilmez, deniz balığı denir.
Lezzet açısından aksine önerilmez ama midye son derece lezzetli bir şeydir. Mesela midyeyi, pilakisi hemen hemen Türkiye'de hiç yapılmaz. Muhteşem bir yemektir.
Midye pilakisi
yapılır. İstanbul'da bunu yapan lokantalar vardır, balıkçılar vardır. İnsanlar balık yemeye gitmezler, midye pilakisi yemeye giderler.
Evet, çok ilginç. Ben hep kızartmasını bilirim.
Bir de iki tür denizimiz olduğu için bazı balıklar bizim kafamızda bir kafa karışıklığına yol açar. Örneğin palamut. Karadeniz'de tutulan palamutla Akdeniz palamutu arasında çok büyük fark vardır. Akdeniz palamutunun kara eti fazladır ve yağsızdır. Lezzetsizdir ve çok fazla yerseniz diyare yapar, ishal yapar.
Akdeniz palamutu.
Akdeniz palamutu ama Karadeniz palamutu muhteşem bir lezzettir. Ve her boya göre pişirilme şekli farklıdır. Bir örnek vereyim. Mesela yenilebilirce hale gelmiş en küçük palamuta yaprak ya da defne yaprağı denir. Bir boy üstüne çingene palamutu denir. Bunlar ızgarada çok güzel olur.
Izgarada
çok güzel olur. Arkadan normal palamut gelir. Arkadan zindan delen sivri burun giderek büyüyor. En son torik meydana gelir. Torik çok yağlı bir balıktır. Onu pişirerek yemek günahtır bence.
Nasıl
çünkü
yemek?
Laker de olur. Yani tuzlandığı zaman tuzlu yenmesi çok daha güzeldir. Çok daha lezzetlidir. Dolayısıyla Şimdi palamut konusunda Karadeniz'de yetişmiş kişinin kafasındaki bilgiyle Akdeniz'de gezi sırasında gördüğü palamutu alır ve hayal kırıklığına uğrar.
Anladım. O zaman biz onu ama Akdeniz mi Karadeniz mi ayırt edemiyorsak balıkçıya mı soracağız?
Sormak lazım.
Bu Karadeniz palamudu mu?
Palamutu.
Ve öylesini tercih
edeceğiz.
Ve
Karadeniz balıkları genelde mevsiminde lezzetlidir. Karadeniz balıkları boğazları kullanarak yumurtlama döneminde Akdeniz'e iner, tekrar geri çıkar.
Tamam.
Dolayısıyla yumurtlamak için hazırlık yapmakta olan balık, yani henüz yumurtlamamış balık en lezzetli haldedir.
Hangi
yumurtasını döktükten sonra, her balık için değişir. Yumurtasını döktükten sonra mesela uskumru, ızgarada nefis bir şekilde yağlı olduğu için pişirip yiyebileceğiniz uskumru, yumurtasını döktükten sonra çiroz adını alır.
Peki.
Kurutulur ve özel bir salatası yapılır.
Peki biz o en uygun dönemde olduğunu nasıl anlayacağız?
Bileceğiz. Tabii o çok bilinen bir şeydir. Şimdi hemen bir örnek vereyim mesela. Şimdi hamsinin tam zamanı. Uskumru'nun zamanı biraz geçmeye başladı. Daha bir ay daha devam eder. Hamsi Ocak sonuna kadar devam eder.
O zaman hamsi.
Ondan sonra gümüş balığı şimdi girer.
Gümüş balığı.
Devreye. İstavrit başlar. Lezzetli küçük balık olarak.
Peki.
Yaza doğru sardalya başlar. Yaz boyunca sardalya en lezzetli haldedir.
Tamam. Palamut ne zaman?
Palamut da ilk çıkan balıklardandır Karadeniz balıkları içinde. Ama sardalya Akdeniz balığıdır. Daha çok Akdeniz'de tutulur. Palamut, uskumru, Marmara ve özellikle Karadeniz balıklarıdır. Hamsi Karadeniz balığıdır. Marmara'da da çıkar. Çıktığı yere göre de yemeği değişir. Mesela Doğu Karadeniz'de tutulan hamsinin ızgarası çok güzel olur. Batı Karadeniz'de tutulan hamsinin tavası çok güzel olur. Marmara'da tutulan hamsinin buğulaması çok güzel olur.
Bunları hep nereden olduğunu balıkçıdan mı öğreneceğiz?
Bir müddet sonra balığı tanımaya başlarsınız. En irisi Marmara hamsisidir.
Tamam.
Hem uzun hem kalın olur. Doğu Karadeniz hamsisi kısa ve kalındır. Batı Karadeniz hamsisi biraz daha uzun ama daha incedir.
Evet. Tamam. Zamanla balığı tanırız.
Tanırsınız.
Hepsini.
Bu arada mezgiti unuttuk. Mezgit sahilde yenmesi en keyifli balıktır. Çünkü çok çabuk bozulur. Onun için herkes Amasra'dan bahseder.
Evet.
Çünkü orada mezgiti sudan çıkarırsınız.
Hemen
15
pişiririz.
Dakika sonra tavadadır mezgit. O, onun yenmesine tadına doyum olmaz.
Bir de onu bilenin pişirmesi lazım. Pişerken bile dağılıyor.
Evet.
Çok narin.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet.
O zaman onu gidip Amasra'da mı yemek
bir de,
gerekiyor?
Evet. Yani taze olduğunu, balıkçınızı tanıyacaksınız. Balıkçı sizi sevecek ve size güzel balık verecek.
Balıkçılarla iyi geçinmek
i̇yi
gerekiyor yani.
İyi geçineceksiniz.
Peki.
Ben bunun püf noktasını öğreteyim size.
Evet.
Çok basit bir püf noktası var. Bir balıkçıyla tanıştığınızda balıkçılar özellikle Karadeniz balıkları nedeniyle balık satışı genelde kışın olur. Kışın balığı suda ayıklamak balıkçı için hakikaten sıkıntılıdır. Elleri donar insanların. Çıplak elle ayıklanır, eldivenle de ayıklayamazsınız. Kış başında balıkçınıza yarım kilo helva götürün hediye olarak.
Evet,
bakın bir daha size kötü balık veriyorum.
Helva.
Evet.
Hangi çeşit olursa olsun
hangi çeşit helva. Helva üşüyen insanlara çok iyi gelen bir tatlıdır. Onu ekmeğin içine koyar yer balıkçı.
Peki çok iyi bir ipucu oldu. Yine de balıkçıyla aramızı iyi tutacağız. Helvamızı da götüreceğiz
birazcık
ama.
Birazcık da balığı anlayacaksınız.
Nasıl anlayacağız? Taze mi değil
şimdi,
mi?
Şimdi en çok balık tezgahta duruşundan tazeliğini belli eder. Diri durur. Derisi buluşmamıştır. En önemlisi gözleri çökük değildir ve bulanık değildir. Galsamalarının, solungaçlarının kırmızılığı çok yanıltır. Bazı balıkların mesela palamutun solungaçları çok kırmızıdır. Akdeniz balıklarında mesela bir lagosun solungaçı koyu pembe olur. Siz onu bayat zannedersiniz. Rengi koyu kırmızı olmadığı için.
Ama
onun için solungaçlarına değil. Derisi buruşuk mu? Diri mi duruyor tezgahta? Balık denizden çıktığı zaman katılaşır. Ve kıvrık olarak kalır. Öyle kıvrılmış kalmış bir balık görürseniz buz balığı değilse onu hemen alın. O yeni
o tazedir,
tazedir
işte
o balık.
Ve de gözlerine bakmak
evet.
Gerekiyor.
Bir de balıkla ilişkili malzemeleri kullanmayı çok iyi bilmiyoruz. Mesela iri balıkları fileto olarak kullanıyoruz ama balığın kafası ve derisi, kemiği kalıyor. Hı hı. Halbuki bunlar nefis çorba olur. Balık çorbası muhteşem bir çorbadır.
Balık çorbası.
Evet.
Onu da yapmak lazım. Evet. Hocam şimdi tamam, tezgahta gördüğümüz balıklar var. Taze mi değil mi onu zamanla anlayacağız ama canımız çok balık istedi. O marketlerde satılan konserve ton balıkları onlar da işimizi görür mü?
O ton balığı diye yediklerinizin hiçbiri ton balığı değildir. Hepsi palamuttan üretilir.
Peki zararlı mı, faydası
Hayır,
var mı?
Hayır, zararlı değildir. Çünkü onlar sanayi ürünüdürler. Dünyada balığın tüketiminde en büyük sektör Kuzey Denizlerinde, Norveç civarında, Alaska civarında tutulan kuzey balıklarıdır. Mesela Norveç somonu ya da Alaska mezgiti dediğimiz Türkiye'nin bütün dünyadaki kullanılan şimdi yengeç eti diye satılıyor. Beyaz, kırmızı mıtırak bir şey vardır, çizgili eti vardır. Kitlesel olarak yani bütün dünya balık pazarlarındaki balığın neredeyse %40-50'si bu şekilde kitlesel tutulur. Bunlar özel donanımlarla tutulurlar. Anında işlenirler, dondurulurlar ya da konserve edilirler. Bunlar emniyette yenilir.
Yenilebilir evet. Diyorsunuz. Peki hocam hakikaten balık yemekleri konusu çok geniş bir konu.
İsterseniz bir sonraki programda yine devam edelim ve o programda ben size Türk halkının çok kolayca yapacağı, mutfağını kokutmadan pişireceği.
Tamam.
Bir 7-8 tane balık yemeği tarifi vereyim.
Harika olur. Şimdiden sözünü aldık.
Tamam.
Sohbetimize bir virgül koyduk. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Losanta Hastanesi'nden Profesör Doktor Ömer Uluoğlu konuğumuzdu.
Seni unutmak mecburiyetindeyim. Seni sevmeler cumhuriyetinde gözyaşlarım, gözyaşlarım kafiye olsun diye değil. Özleye özleye kavuştuk birbirimize, birbirimize vitaminler, moraller verdik. İçimizdeki şeytanlara zülfikarlarla saldırdık. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Thank you. hızlı bitti mi sandın?
Evet sevgili dinleyicilerimiz, Tekirdağ'da Down sendromlu, otizmli, görme ve bedensel engellilerin oluşturduğu Engelsiz Yaşam Korosu yeni konserler için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve 35 kişiden oluşan koro haftanın belli günlerinde 100. Yıl Gençlik Merkezi'nde Şef Necmi Özgül yönetiminde bir araya geliyor. Türk Halk Müziği eserlerini seslendiriyor. Şimdi bu Engelsiz Yaşam Korosu'nu konuşacağız ve koro çalışmaları hakkında bilgi alacağız. Hasan Sezai Tasavvuf Musikisi Araştırmalar Derneği Başkanı, aynı zamanda Engelsiz Yaşam Korosu'nun şefi Necmi Özgül telefon attığımızda bizlerle birlikte. Merhaba efendim.
Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Çok, kolay gelsin, iyi çalışmalarınız olsun.
Çok teşekkür
Güzel
ediyoruz.
Güzel mavi gözlü şehrimizden büyük sevgiler gönderiyoruz sizlere.
Sağ olunuz, biz de çok teşekkür ediyoruz sizleri bizimle birlikte olduğunuz için. Şimdi Engelsiz Yaşam Korosu dedik. Önce işin başına dönelim. Ne zaman kuruldu Engelsiz Yaşam Korosu?
Şimdi Engelsiz Yaşam Korosu, Engelsiz Yaşam Derneği ve SEKOMER. Yani burada Süleymanpaşa Belediyesi'nin Sosyal ve Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin birlikteliğiyle beraber kuruldu. Hı hı. Kurum 3,5 seneyi bulduk, hı hı. Kuruluşumuz. Amacımız fiziksel görme engelli arkadaşlarımızı bir araya getirmek, onları evden kurtarmak. Dolayısıyla sosyal faaliyetlerde bulunmak için kurulduk, hı hı. ve bu konuda da başarılı olduk. Yaklaşık 10'a yakın, 8'e yakın konser verdik. Hı hı. Lokal konserlerdi tabii, şehrimizde verdiğimiz konserlerdi bunlar.
Peki.
Birlikte çok güzel bir şeyleri başarıyoruz.
Harika.
Gibi geldi, devam da ediyoruz.
Peki bu koroya isteyenler nasıl katılıyorlar, size nasıl ulaşıyorlar? Siz bir eleme yapıyor musunuz yoksa her dileyen katılabiliyor mu?
Şimdi şöyle, hayır, bir eleme yapıyoruz. Lakin bedensel sıkıntı yaşayan veya görme sıkıntısı yaşayan arkadaşlarımız için bir eleme yapmıyoruz. Hı. Fakat gönüllü olarak bizimle beraber olmak isteyen arkadaşlarımızın arasında böyle bir eleme yapıyoruz. Çünkü bazı sıkıntıların arkadaşlarımızla yaşanmamasını istiyoruz. Dolayısıyla minik bir bu işe gönüllü olduğunu bize ispat etmesi lazım. En önemli faktör bu. Engelsiz bir dünya yaratabilmek için mücadele edebilmeyi göz önüne alması lazım. Bu kriterlerimize uyuyorsa hayal gönlümüzü kapımızı açıyoruz.
Peki kimler var şimdi koroda? Nasıl bir koro? Biraz da ondan bahsedelim.
Hay hay. İşte 35 kişiden oluşuyoruz. Yaklaşık 15 arkadaşımız gönüllü olarak koroya yardım ediyor. Tekerlekli sandalyede yürüme problemi yaşayan arkadaşlarımız var. Görme problemi yaşayan arkadaşlarımız var koromuza üye. Down sendromlu arkadaşlarımız var. Otistik arkadaşlarımız var. Veya işte çocuk felci geçirmiş veya işte halka çıkıyor olan arkadaşlarımız var. Bu şekilde 30-35 kişilik bir grubuz.
Peki ne sıklıkla, nasıl çalışıyorsunuz? Haftanın belli günleri çalışılıyor dedik. Size, bize anlatır, evet, mısınız biraz?
Tabii biz her perşembe günü saat 6 gibi Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'nde toplanıyoruz saat 6'da. SEKOMER'in bize sağladığı araçları kullanarak arkadaşımız özel araçlarla çalışma alanımıza geliyor. Burada haftada bir gün, yalnız konserimiz yaklaştığı zaman haftada iki güne çıkartıyoruz bu çalışmaları. Evet. Mesela 29 Aralık'ta bir konser vereceğiz. Hı hı. Dolayısıyla iki güne çıkacak ve konserimizin ismi de Hoş Geldin Umut olacak.
Evet, 29 Aralık'ta. Peki.
Evet.
Peki. Haftada bir gün ama konsere yaklaşınca haftada iki gün oluyor diyorsunuz çalışmalar.
Evet. Çünkü daha detaylandırmak, hı hı. işte parçaların trafiğini belirlemek, giriş çıkışları belirlemek, soloları netleştirmek, sola söyleyecek arkadaşlarımızın ses tonlarını ayarlamak, ona göre parklar, bölümler hazırlamak, ona göre şovlar hazırlamak tabii daha detaylandırmak zorunda kalıyoruz süreci. Dolayısıyla haftada 2 gün çalışıyoruz tabii ki.
Peki şimdi bizi dinleyen ve bu koroya katılmak isteyenler size nasıl ulaşacaklar? Bir de onu şimdi söyleyelim.
Tabii. Şöyle söyleyeyim. Bizi dinleyen, şu anda sesimize kulak veren dostlarımız Süleymanpaşa Engelli Koordinasyon Merkezi, Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'ne müracaat ederek bize ulaşabilirler veya Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği'ne ulaşarak bize ulaşabilirler. Evinde oturan, yürüme zorluğu çeken, görme zorluğu çeken, görme problemi yaşayan arkadaşlarımızın evlerinden alarak koro çalışmasına getiriyoruz. Yani dolayısıyla evinden çıktığı andan itibaren bize gelene kadar bir güvence altında oluyorlar. Arkadaşlarımız.
Tamam. O zaman Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi veya Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği'ne ulaşarak size ulaşabilirler. Son olarak en yakın konserinizin 29 Aralık'ta olduğunu da hatırlatalım.
29 Aralık'ta ve konserimizin ismini bir daha söyleyelim isterseniz. Hoş geldin Umut olacak. Dolayısıyla bu bir yıl sonu konseri olacağı için yeni bir yılı umutla bekleyeceğiz. Güzel şeylerin getirmesini temenni edeceğiz. Dolayısıyla hoş geldin Umut da konserimize yakıştı.
Peki Necmi Özgül, çok teşekkür ediyoruz
size. Ben teşekkür ederim. Çok
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dostlara selamlar iletiyorum bu güzel şehirden. Kolay gelsin.
Sağ
İyi çalışmalar.
Hasan Sezai, Tasavvuf Musikisi Araştırmalar Derneği Başkanı ve Engelsiz Yaşam Korosu Koro Şefi Sayın Necmi Özgül'le sohbet ettik.
Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan donmadan akmak ne hoş, ne güzel. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.
Sözcükler.
Evet. Evet sevgili dinleyicilerimiz, biraz önce grup Işığın Yansıması'ndan dinledik. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım dedi. Grup Işığın Yansıması ve sözler Mevlana Celaleddin Rumi'ye aitti. Mevlana'nın şahsiyetini, eserlerini, sözlerini konuşacağız. Edebiyatımıza etkilerini konuşacağız. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluat'a bizlerle birlikte hoş geldiniz programımıza.
Sağ olun, teşekkür ederim.
Evet, güzel bir şarkıyla Mevlana sözlerinden oluşan
güzel
bir şarkıyla
bir grup
başladı.
Bu arada,
evet,
gerçekten.
Işığın Yansıması harika. Şimdi biz de yine çok güzel bir konuyu konuşacağız. Mevlana'nın şahsiyeti diyeceğiz, eserlerini, sözlerini konuşacağız. Süremiz yettiğince tabii ki. Evet. Önce Mevlana kimdir diyelim.
Mevlana Celaleddin Rumi aslında paylaşılamayan bir sufi düşünürü. Gönül ehli, aslında manevi diyarın dehalarından biri. Biz tabii ki bizdendir diyoruz ama dünyanın kalanı da bizdendir diyor. Hayat hikayesine bakacak olursak bugün Afganistan sınırları içerisinde kalan Belh şehrinde doğmuş ve oradan büyük bir göçle Konya'ya kadar gelip ailesiyle birlikte Konya'ya yerleşmiştir. Bizim için önemli tarafı Mevlana Celaleddin Rumi'nin bizi seçmiş olması, toprak olarak Anadolu'yu seçmiş olması en başta.
Büyük şans değil mi?
Çok büyük bir şans ama biz zaman zaman anlamakta zorluk çekiyoruz. Benim okuldan da hocamdır. Turgut Özakman'ın söylediği güzel bir söz vardır. Bir dehayı anlamak istiyorsanız içinizdeki dehayı uyandırmalısınız derdi hoca. Bizim de Mevlana'yı anlayabilmek için içimizde ona dair bir yeri keşfetmemiz gerekiyor gerçekten.
Evet.
Hayal etmekte güçlük çekebiliriz. Çünkü nasıl bir göçle, nasıl bir hayatla Anadolu'ya geldiğini her ne kadar çok dillendiriyor olsak da çok anlayamıyoruz diye düşünüyorum. Bunun için sağ olsun Özcan Yüksek Sessizce Dön diye bir kitap yazmış. Okumamış olan dinleyicilerimize canı gönülden öneririm.
Tamam. Özcan Yüksek Sessizce Dön. Birazdan şimdi topluca bir daha söyleriz bu eserleri.
Şöyle ki Özcan Yüksek'in yaptığı Sessizce Dön kitabında güzel bir iş var. Afganistan'ın Belh kentine gitmiş Özcan Yüksek ve oradan Mevlana'nın yolculuğunu yaparak Konya'ya gelmiş. Şiirsel bir dili var yazarın ve neredeyse hiç teknolojik bir sözcük kullanmadan kitabın içerisindeki hemen sayfa sayısına bakayım 200 küsür sayfa içerisinde bir tane bilgisayar, fotoğraf makinesi, uçak sözcüğü kullanmadan yaptığı bu yolculuğu bize tam da aslında Mevlana'nın yolculuğunu hissettirecek düzeyde anlatıyor kitabında.
Gerçekten çok hoş.
Bu kitabı okuduktan sonra benim fark ettiğim bir şey ki yazarıyla sohbet etme fırsatı da bulmuştum. Kendisinin de yapmaya çalıştığı şeyin bu olduğunu söylemişti yazarı. Biz bugün bu ülkeler ve sınırlar gözlüğüyle bakıyoruz bu yolculuklara da, bu alana da. İşte Afganistan, Pakistan, İran, Suriye, Türkiye gibi. Oysa o dönemde böyle bir şey yok. O yüzden de paylaşılamaz diye zaten Mevlana. Çünkü Türkçe yazmış, Rumca yazmış, Mesnevisi Farsça, ana dili Urduca, Farsça. Dolayısıyla algılamakta güçlük çekiyoruz. Fakat bizim bugün sınır sınır, bölge bölge gördüğümüz bu topraklar yekpare bir şey o zamanlar. Ve o tek parçalılığın, o sınırsızlığın, o halklar arası bütünlüğün algısını biz bugün çok keşfedemediğimiz içindir ki hayır sendendir, hayır bendendir, asıl bizim, hayır hayır bizim şeklinde bir telaşa düşüyoruz.
Mevlana.
Evet,
öyle
çok
değil
güzel
mi?
Söylediniz. Evet. Kesinlikle evrenseldir.
Bunu anlamak ve ona göre değerlendirmek gerekiyor.
Mevlana'nın yaşadığı tarihi düşünürsek 1200'lerin başıdır. 13. yüzyıl başıdır. 12. yüzyıl sonu. Çok çalkantılı, dünyada çok zorlukların yaşandığı, halkların çok büyük yokluklar, açlıklar ve sürgünler yaşadığı bir dönemde bir güneş gibi doğar. Her ne kadar Şems ismi daha çok onun yoldaşının ismi olsa da onun doğuşu da bir güneşe benzetilebilir.
Peki.
Çok da etkilidir tabii.
Gerçekten öyle. Şimdi Mevlana kimdir'i birazcık anlatabildik. Bir de sizin de söylediğiniz gibi pek çok eseri var.
Evet.
Farklı dillerde yazılmış eserler. Biraz da onlardan bahsedelim. En ünlüsü Mesnevi diyebiliyorum.
Evet,
ben.
Biz Mesnevi olarak kısaca söylüyoruz. Aslında Mesnevi manevi ya da Mesnevi şerif olarak adlandırılır. Çünkü Mesnevi divan edebiyatında bir türün adı. şöyle adlandırabiliriz, tam karşılığı nedir anlamını keşfetmek istersek. Siz bir roman yazıyorsunuz. Öyle bir roman yazıyorsunuz ki ben sizin yazışınızın üzerinden yıllar, yüzyıllar geçtikten sonra bir kişiye romanı okudunuz mu diye sorsam sizin kitabınız akla geliyor. Başka bir roman türünden bir şey akla gelmiyor.
Evet.
Mesnevi böyle bir mesnevidir. aslında bir türdür yani. Yüzlerce, binlerce mesnevi var klasik Türk edebiyatı içerisinde.
Ama mesnevi deyince Mevlana, Celaleddin, Rumi.
6 ciltlik bir eserdir. Toplamda 25 bin, 26 bine yakın beyit vardır içerisinde. İran, Hint, Roma mitolojisi, Yunan mitolojisinden hikayeleri barındırır. Bir sufi anlatımı içindedir. Fakat Mesnevi için derler ki mağzı Kur'an, yani Kur'an-ı Kerim'in nasıl söyleyelim iç çekirdeği, özüdür. Peygamber değildir ama bir kutsi kitap yazmıştır gibi ifadeler vardır Mevlana için. Hikayeler birbirini takip etmez ancak okuduğunuzda o akışkanlık içerisinde çok yer ederler ve kaybolmazlar. Ben kişisel bir şey paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Yıllar önce yabancı bir eğitmeni dinledim. Birinci gün eğitim sırasında sürekli ben tabii o açıdan da hiç bakmamışım, cehaletime denk gelmiş. Rumi diye birinden alıntılar yapıyor. İngilizcem çok yeterli değil, bir çevirmenden yardım alıyoruz cümleten çünkü içerik çok yoğun. Diyorum ki bu Rumi kimmiş, ne kadar güzel şeyler yazmış. Biraz da İngilizce aksanla söylenişinden neden sonra çevirmen ne güzel şeyler yazmış diye biz aramızda konuşunca çeviri arasında kafasını dönüp bizim Mevlana diye bir biz kendi cehaletimizle baş başa kaldık. Yani hani ismini bilmeseniz de sizi yakalayacak dizeleri, beyitleri içinde barındırır
Mesnevi. Niye bu kadar çok seviliyor Mevlana
Celaleddin? Aşk makamı çünkü ve canlı. Yani hani kendisinin de söylediği gibi ki bugünlerde işte Şevbi Aruz düğün günü, benim ölüm günümü düğün günü ilan ediniz ve sakın ağlamayınız, figan ederseniz asıl figana sebep olursunuz, şeytana ayak uydurursunuz diyen Mevlana. Bilinen bir gerçek ki canlıdır, yani hani bunu böyle tereddütle söylüyorum, bir makam gibi kabul etmek lazım. Şahsiyetler sonuçta beden kaybolabilir ama manevi dünyanın nasıl söyleyelim eşiklerini, kapılarını tutan manevi şahsiyetler kaybolmuyorlar. Bırakınız kendi yazdıklarından ilham almayı, Mevlana'nın eserlerinden ilhamla yazılmış kitaplar, romanlar bile olağanüstü güçlerle ortaya çıkarlar. Hatta etkilediği kişilere bakacak olursak söylenen sözlerden biri şudur Mevlana için: o bir zirvedir. Ve eğer bu zirveyi görürseniz, bu zirveyle tanışırsanız yaptığınız tam ifade şöyle: bu zirvede Mevlana ile tanışanın kendisi de zirveye kavuşur, toplumunu da zirveleştirir. Yani hani bunlar böyle bir kişinin tecrübesiyle ya da işte nasıl söyleyelim, eserini beğendiğiniz birine bir taltifte, iltifatta bulunmak için söylenecek sözler
gerçekten
değil.
Gerçekten öyle. Çok olağanüstü. Peki dediniz ki pek çok kişiyi etkilemiştir. Evet. Kimleri etkilemiştir? Hangi alanlara etkilemiştir? Nasıl etkilemiştir?
Bahsedelim. Çok bilinen ama bilmeyenler için şaşırtıcı olan şeylerden biri. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Anadolu topraklarıyla İngiliz yazarları, düşünürleri tanışınca Mevlana'yı İngilizceye tercüme ediyorlar. Birinci Dünya Savaşı öncesi. Birinci Dünya Savaşı sırasında aslında dünyanın çeşitli ülkelerinin ne niyetli olursa olsun Anadolu'ya gelip kaldıkları, tanıştıkları, hatta sığındıkları dergahlardan Mevlevi haneler. Dolayısıyla hemen Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında da Almanca'ya çevriliyor eserleri. Hem Mesnevi, hem Divan-ı Kebir, hem Fihi Mafih kendi külliyatı içerisinde, hem mektupları, hem işte vaazlarından oluşan yedi vaaz, yedi meclis eserleri.
Bir savaş zamanı tanınması ne kadar ilginç, öyle değil mi?
Evet, çünkü çok ihtiyaç duyuluyor. Çünkü en çok aslında savaşın o insana yakışmayan karanlığı ve eziyeti içerisinde böyle bir aşk makamına, sevgiye ve evrenselliğe ihtiyaç duyuyor.
O bir
insanlık,
ışık, bir umut oluyor
Işığı,
belki de.
Kesinlikle ve çok etkilemiş Almanya'yı ve başta Almanya olmak üzere Avrupa'yı etkilediği filozoflar arasında Hegel var. Hı hı. Hegel'i felsefeye yakın olanlar bilecekler. Hegel'in temel felsefesi şu: her şey insan zihninin ötesinde bir yüksek bilincin tasarımıyla olmuş olmalı. Ama bunu dinin de ötesinde bir yere taşır Hegel, akılcılıkla buluşturur. Dolayısıyla Hegel'in kendi ifadesiyle Mesnevi ile tanıştıktan sonra felsefesinin temelleri zirveleşiyor. Yine bir diğer etkilediği kişi Pakistan'ın manevi kurucusu kabul edilen Muhammed İkbal. Hı hı. Muhammed İkbal, Afganistan-Pakistan hani uluslararası düzeyde incelenmesi gereken ülkeler. Pakistan'ın İslam ve Sufi varlığına dair temel düşüncelerin oluşmasını sağlayan Muhammed İkbal. Yine Alman Mevlana araştırmacısı tarafından söylenmiş ki o İkbal dünyada onu anlayan en yüksek kişidir ve hala ondan daha yüksek algılayabilmiş kimse yoktur denir. İkbal ile Mevlana arasında zamanlar ötesi bir dostluk olduğu söylenir. Muhammed İkbal'in de kendi ifadelerinde var ki Mevlana'yı biz bugün böyle bir dervişhane ruh haliyle algılamaya çalışıyoruz. Oysa benzetmek gerekirse Mevlana aslında döneminin üniversite rektörü. Hem de hukuk rektörü, yani hani hukuk profesörü diye görmemiz gereken biri. Şems'le tanışıklığından sonra içinden yeni bir dünya doğar. O yüzden de Mevlana'nın hem bu dünyevi akıl tarafı hem de manevi evrensel aşk ve Tanrı Allah aşkı zirveliği çok canlı. Bugün mesela yine tavsiye, hararetle tavsiye edeceğimiz kitaplardan biri hukuk ve Mevlana'nın birliğini görmek isteyenler için çok güzel bir kitap. Adaletin, Özgürlüğün ve Aşkın Şairi Mevlana, Ergin Ergül'den. Çok değerli bir çalışma çünkü Adaletin, Özgürlüğün ve Aşkın Şairi. Benim yanımda yok bugün.
Yok mu?
Kitap.
Kitapları karıştırıyorum.
Maalesef yok. Ergin Ergül'ün o kitabı çok değerli. Sebebi şu: hukuk ve insan hakları ölçeğinde Mevlana'nın düşünceleri ve Mesnevi'yi bağdaştırmış. Hı hı. Yine yanımda olmasa da hararetle tavsiye edeceğim kitaplardan biri. Faik Özdengül, Doktor Faik Özdengül'ün Rumi ve Aşkın Terapi adlı kitabıdır. Rumi ve Aşkın Terapi, tıp doktorudur yazarı. Kişisel gelişim, modern pozitif psikoloji ve tedavi süreçleriyle Mesnevi'yi birleştirmiştir. Hı hı. Gördüğünüz gibi aslında neredeyseniz Mevlana ile dostunuz orada olduğunda oradan bir ışık doğuyor.
Gerçekten öyle. Peki şimdi siz bize iki güzel kitap söylediniz. Hem kaldıysa kimleri etkiledi onu soralım. Hem bir de ben de Mevlana'yı tanımak istiyorum, onun eserlerini daha iyi anlamak istiyorum diyenler varsa şimdi hemen karşı önerelim. Tarafta birkaç eser daha önerelim.
Var tabii, olmaz olur mu? Mahatma Gandhi'yi de etkilemiş Mevlana düşünceleriyle. Mahatma Gandhi'nin durup durup söylediği bir beyti var Mevlana'nın. Biz tabii Türkçe karşılığını verelim. Çok şiirsel olmasa da anlamı keşfedilebilir. Birleştirmek, bunun için doğduk biz. Bölmek, biz böyle işlerin insanı değiliz dermiş Mahatma Gandhi. Bu bir beyit. Hı hı. Ne kadar farklı alanlara hizmet ettiğini, bir ışık doğduğunda tam da söylediği gibi güneş gibi, toprak gibi olduğunu Mevlana'nın görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı sonrası, sizin söylediğiniz gibi yine bir savaş sonrası, dönemin Katolik lideri Papa 13. Jean demiş ki Katolik dünyası adına Mevlana'nın anısı önünde saygıyla eğilirim. Bütün bunları söyleten o aşk hali kolay doğmuyor. Benim bir hocamın söylediği, Konya için demişti ki hocam, Mevlana'nın yurdudur ama Şems'in de hani vefatının yeridir diye kibarca söyleyelim. Bu toprakların değerini bize bu kadar büyük bir dehayla anlatan ilahi sisteme de teşekkür etmek lazım. Gerçekten hakkını öyle da verelim. Çünkü söylediği gibi ben sizdenim demiş Mevlana. Hı hı. Başta fihi mahfi olmak üzere Mesnevi'nin çeşitli tercümeleri var. Hı hı. Elif Şafak'ın aşk romanı var. Peki. Hemen söyleyelim. Aşkın Gözyaşları, Hamuş var. Hepsini tavsiye ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Dil ve iletişim uzmanı Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle programımızı da bitirdik. Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Ayhan Taşçı sesimizi ulaştırdı. Yarın Hayatın Sesleri'nde tekrar birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşçakalınız.
Hayatın Sesleri.